أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. إيمان وكفر ilgili dersimize kaldığımız yerden devam ediyorum. En son irtidat konusuna gelmiştik. Şirk konusuna giriş yaptık. Ve riddet, yani irtidat, dinden dönüş konusuna gelmiştik. Yani bir Müslüman dinden dönerse ne olur? Bir insanın hiç Müslüman olmayıp kafir olması başka bir şey, Müslüman olduktan sonra dinden dönmesi başka bir şey. Farklı olduğu için isimlendirme de farklı yapılmıştır. Buna riddet denilmiştir. Yani irtidat hareketi, dinden dönüş. Ridde fiili mastarı, yani redde fiilin mastarı, bu bir şeyi reddetmek. Yani bir şeyin reddi Arapça'da geri dönüş demek. Bu geri dönüş icabında eskiden mesela putperesttir diyelim ki, ona geri dönüş yapmış olabilir. Ya da Yahudi Hristiyandır, ona dönüş yapmış olabilir. Ya da tamamen ateistleşmiştir, dinsizliğe dönüş yapmış olabilir. Önemli olan İslam'dan dönmüş olması. Yani Müslüman olmuş, İslam dairesine girmiş, İslam'ın havasını teneffüs etmiş, az çok istifade etmiş, İslam'ın nuruyla nurlanmış, faydalanmış, ama sonra İslam'ı tekrar terk etmiş olan kimselerin durumu ne olacak? Bunlar diğer normal kafirlerden farklı. Normal kafirler, hiç Müslüman olmamış olanlar, bunlar İslam nimetinden hiç istifade etmedikleri için, İslam atmosferine hiç girmedikleri için, bunlara İslam'ın yaklaşımı daha yumuşaktır. Çünkü bunlar hele önce bir İslam'ın atmosferine girsinler, istifade etsinler, belki sonra iman ederler. Onlara yaklaşım o şekildedir. Ama mürtetlere yaklaşım daha serttir. Çünkü bunlar İslam dairesine girmişler, İslam'ın ne olduğunu az çok öğrenmişler ve ondan sonra hakkı bırakıp batıla tekrar geri dönmüşler. Dolayısıyla bunlara karşı daha sert tedbirler alır İslam. İşte bu şekilde dinden dönme işine riddet diyoruz, irtidat diyoruz. Dinden dönen kimseye de mürtet diyoruz. Konumuz bu. İslam'dan dönenler o dönemde, Peygamberimizden hemen sonra İslam'dan dönenler, hatta Peygamberimiz hayattayken de dönenler var. Hatta Mekke'deyken iman edenlerin içinden bile tek tük var. Mekke'de normalde Müslüman olan adam taş gibi adam zannederiz. Yani Mekke ortamında, müşriklerin ortasında ölümü göze almak lazım iman etmek için. Adam bunu göze almış, iman etmiş, sonra da tekrardan kafir olmuş, putperestliğe geri dönmüş. Böyle tek tük bazı insanlar var. Abdullah İbni Hattal gibi. Peygamberimiz bu mürteddin, Abdullah İbni Hattal'ın Mekke'nin fethi sırasında öldürülmesini emretmişti. Hatta Kabe'nin örtüsüne sarılsa bile onu öldürün buyurdu. bütün Mekkelileri affeden Hazreti Peygamber, benden ne bekliyorsunuz diye sormuştu Mekke'nin fethinden sonra. Hepsi senden iyilik bekliyoruz. Sen bizim kerim bir kardeşimizin oğlusun. Kerimsin dediler. Allah Resulü hepiniz serbestsiniz, özgürsünüz buyurdu. Akşama kalmadı, hepsi iman ettiler. Bu merhameti, rahmeti kendilerinin yaptığı onca kötülüğe rağmen Efendimizin ahlakını görünce iman ettiler. Fakat o Allah Resulü, o mürtet olan Abdullah İbni Hattal'ın öldürülmesini emretti. Kabe'nin örtüsüne sarılmış olsa bile. Beled suresinde وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدْ. Sen bu belette, yani Mekke'de hilsin, yani helalsın. Bu hilsin iki manaya gelir. Birisi, sen bu Mekke'de hayvan bile öldürülmezken hiçbir suçun günahın olmadığı halde seni öldürmeye kalkıyorlar, senin kanını helal görüyorlar demek. Sure Mekki'dir. Bu manaya gelme ihtimali daha yüksektir. Yani ey Resulüm, onların ahlakı budur. Hiçbir kabahatin olmadığı halde senin kanını helal görüyorlar. Öyle de olmadı mı? Nihayet Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Suikast yapacaklardı. Allah haber verdi, kurtardı. Yoksa suikast planlanmıştı. Ve bir diğer manası da وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ. Sen bu belette, Mekke'de sana bu belet helal olacak. Yani orada normalde insan öldürülmez, hayvanları bile öldürülmez, otu koparılmaz, avının peşine düşülmez. Harem bölgesi içerisinde hüküm budur. Bugün de halen aynı hüküm geçerlidir. Harem bölgesi içerisinde insan öldürülmez, hayvan öldürülmez, otlar, ağaçlar koparılmaz. Ama Allah Azze ve Celle Mekke'nin fethi sırasında çatışma olacağını bildiği için bu ayetle buna izin vermiş oldu. Ey Resulüm, o belette, o belet sana helal olacak. Orada adam öldürmen sadece bir günün bir saatinde sana helal olacak. Bunu Peygamberimizden öğreniyoruz. Peygamberimiz öyle buyurdu. Burası bana fetih gününde bir müddet, kısa bir süreliğine bana helal kılındı buyuruyor. Çünkü her ne kadar Efendimiz değişik önlemler almış olsa da Mekke'ye girerken 3-4 koldan girdi ordular. Hiç kimse yerinden kımıldayamasın diye, çatışma olmasın diye. Buna rağmen Halid bin Velid'in komuta ettiği orduya saldırı yapıldı. Müslümanlardan birkaç tane şehit verildi. Peygamberimiz kesin talimat vermişti. Saldırılmadığı müddetçe saldırmayacaksınız. Saldırılınca onlar da karşılık verdiler. Onlardan 10-15 kişiyi öldürdüler. Böylesi olaylar olacağı için Allah Azze ve Celle bunu bildiğinden dolayı orası sana helaldir buyurdu. Bu ayet bu manada olursa o zaman gaybi bir mucizedir aynı zamanda. Yani ileride burası sana helal olacak. O günler gelecek. Nasıl ki bedduhada وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Gelecek günler senin için daha güzel olacak buyurulmuştu ve öyle de oldu. Burada da وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ. Mekke sana helal olacak. Yani sen güçleneceksin, tekrar buraya geri dönüp geleceksin. Ve burada sana karşı koyanları öldürebileceksin ve sana helal edilecek. İşte o öldürme olayından bir tanesi de budur. Bir mürteddin öldürülmesi. Mekke'de mürted olur mu? Demek ki oluyormuş. İstisnai bir durumdur. Nadirattandır. Ama mümkündür. Ekseriyetle Mekke'de ne var? Münafık yok. Münafık nerede var? Medine'de. Çünkü münafık niye münafıklık yapar? İslam'ın nimetlerinden istifade etmek için, ganimet almak için, işte cizye vermemek için falan. Zaten Mekke'de böyle bir durum yok ki. Yani münafık niye olsun ki? Zaten Müslümanlar zayıf, kafirler güçlü. Adam neden Müslüman gibi görünsün ki? Doğru, yani Mekke'de münafık yok. Ama mürtet var. Ama kalbinde maraz olanlar var. Mesela Miraç olayı, İsra olayı ya da gerçekleştiğinde Efendimiz onlara bunu açıkladı. Hatta bir Müslüman demiş ki Peygamberimize, ya Resulallah bunu kimseye söyleme. Demiş, vallahi kabul etmezler. Yani sen diyorsun ki ben bir gecede gittim geldim. Yani bunu kimse kabul etmez. İnanmazlar diyor. Efendimiz buyuruyor ki vallahi söylerim. Rabbim bana bunu nasip etti. İster inansın ister inanmasınlar. Her bir olay bir imtihandır. İsra olayı da Miraç olayı da bir imtihandır. Kim Allah her şeye kadirdir diyecek, inanacak. Kim de inanmayacak. Kalbinde maraz olanlar ortaya çıkacak. O olayda mesela bazıları dinden döndüler. Yani bu kadar da olmaz ki canım gibi. Halbuki sen Allah'a iman etmişsin, peygamberin peygamber olduğuna iman etmişsin. Yani Allah her şeye kadirdir, yani götürür de getirir de ne olacak yani? Bu nasıl bir iman yani? Maraz bu, maraz. Bu iman değil. Hastalıklı bir iman. Böyleleri böyle bir imtihandan geçerken hep imtihanı kaybederler. Onun için insan kalbinde maraz varsa bu marazı temizlemek zorunda. İlla ki bir gün patlak verir yani. Yani ama bugün ama yarın nasıl bir olay olacaksa bir olay olacaktır ve mutlaka ortaya çıkacaktır. Yani insan ölene kadar kendini gizleyemez. Hiç kimse gizleyememiş ki yani. CIA ajanları bile kendini gizleyememiş yani. En sonu bir gün Allah ortaya çıkartmış. Hiç kimse için böyle bir şey mümkün değil yani. Çünkü Allah herkesin kalbini biliyor. Ve bu dünyada herkesin ne mal olduğunun ortaya çıkartmak içindir zaten. Dolayısıyla Allah onu ortaya çıkartıyor. Habir isminin gereği olarak, Alim isminin gereği olarak bunları ortaya çıkartması gerekiyor. Settar isminin gereği olarak bir müddet saklıyor, kulunu bağışlıyor, anlasın diye. Allah Azze ve Celle bekliyor, mühlet tanıyor. Fakat o mühleti anlamıyor, kimse bilmiyor, zannediyor. Halbuki Allah biliyor, kimse bilmese bile. Ve Allah bir gün salih bir kuluna gösteriyor. Onun ne olduğunu, bir olay yaratıyor. Onun fark etmesini sağlıyor. Böyle olmuş ve insanlar ortaya çıkmayacağını zannederler. İsterse ortaya çıkmasın. Yani böyle bir maraz var mı? Var. Bunun tedaviye ihtiyacı var. Bu tedavi edilmezse bir takım şekler, yani şüpheler varsa, bu şüpheler tedavi edilmezse eninde sonunda imanı bitirir bu. Bu irtidat hareketi buna benzer sebeplerden kaynaklanıyor. Adamın kalbinin bir yerinde bir meselede şüphe var. Bir zamanlar birisi söyledi. Kendisine biri gelmiş demiş ki, yıllarca namaz kılan birisi yani. Okumuş bir adam. Demiş ki aramızda kalsın, kimseye söyleme. Bana adını vermedi de. Yani demiş ki vallahi ben ahiretten şüphe ediyorum ya demiş. Yani bir türlü bunu halledemiyorum. Ahiretten şüphem var. Bu adam namaz kılıyor ama marazlı. Ve tedavi etmek zorunda bunu. Her şeyden şüphe etmek de bir hastalıktır yani. Bu da bir hastalık. Ve bu hastalık aslında kafirlerin hastalığıdır. Şüphecilik. Ve bu hastalığın tedavi etmezse bu adam en sonu mürtet olur. Yani mürtet olmak böyle oluyor. Bir hastalık var, tedavi etmiyor. Şüphen varsa şüpheden kurtulmanın yolu ilmi delillerdir. İlmi delillerini öğrenirsin. Ahiretse ahiret, Allah'sa Allah, peygamberse peygamber. Neyden şüphe ediyorsan ilmi delillerle öğrenirsin meseleyi. Ondan sonra o şüphelerinden kurtulursun. Takva sahibi olursun. Şüphelerinden kurtulmana yardımcı olur. Şüphe küfürdür. Vesvese ile şüpheyi de karıştırmayalım. O da bir hastalıktır. Vesvese. Şüphe de bir hastalıktır. Vesvese küfür değildir. Çünkü vesvese gelir gider ve kalıcı değildir. Ve insanın elinde de değildir. Ama şüphe küfürdür ve kalıcıdır. Gelip giden bir şey değildir. Bunun tedavisi de geçici çözümlerle olmaz. Kalıcı çözümler gerektirir. O halde şüphe içinde olan insan bir o konuyu ilmi delillerle incelemek, öğrenmek zorunda. Mecbursun buna. Çünkü bu iman meselesidir. İmanın gidecek. Böyle bir insan ölmeden evvel mutlaka küfre düşer yani. Yani böyle bir şüphe varsa Allah onun ne olduğunu hem kendine hem de diğer Müslümanlara gösterecektir. O şekilde de ölmeyecektir o. Yani ne olduğu mestur bir şekilde, kapalı, meçhul bir şekilde ölmeyecektir. O ortaya çıkarılacaktır. Allah hastalıkları ortaya çıkarır. Bu Allah'ın sünnetidir. Şeytanda bir hastalık vardı. Kibir. Allah onu ortaya çıkardı. Adem'e secde et dedi. Ortaya çıktı. Hastalık olursa imtihan olur. Hastalık olmazsa imtihana da gerek yok. O tür imtihanlara gerek yok yani. Yoksa derecenin yükselmesi için başka imtihanlar yapılır. Peygamberler de imtihanlara girmişler. Ama derecesinin yükselmesi için. Sevap kazansın diye veya örnek olsun diye. Fakat bu tür insanların, şüpheci insanların, şüphe içinde olan insanların imtihanları peygamberlerinkine benzemez. Bunların derecesi yükselmesi için değil. O hastalıktan kurtulması içindir. İmtihana sokulur, hastalıktan kurtulsun diye. Mürtetlerin hepsi de hastalıklı imana sahip olan kimselerdir. Asla ihlaslı bir Müslüman mürtet olmaz. Mürtedin hükmünün ölüm olması da aslında yine bundan kaynaklanır. Yani dinde zorlama yok. Ama bunda zorlama var. Kafiri zorlayamıyorsun, Müslüman yapamıyorsun. Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir. Öğüt ver, hatırlat. Sen ancak bir hatırlatansın, bir zorba değilsin. Ama mürted öldürülür. Bütün mezheplere göre böyledir. Peygamberimiz 3 kişi öldürülür buyuruyor. Öldüren öldürülür. Evlendikten sonra zina eden, yani muhsan olmuş, evlenmiş, sahih bir nikahla, fasit bir nikahla olsa olmaz. muhsan sayılmaz. Sahih bir nikahla evlenmiş ve cima da gerçekleşmiş. Cima olmasa gene olmaz. Bunlar, bu şartlar yerine gelmiş ve muhsan sınıfına girmiş. Bunlara muhsan denir. Sonra zina etmiş. Muhsan olduktan sonra zina etmiş olan öldürülür. Recm edilir yani. Üçüncüsü de mürtet öldürülür. Hadisten dolayı bütün mezheplerde de hüküm böyledir. Ama bu zamanda böyle çok bilmiş bazı hocalar çıkıyor, ne mezhep dinliyor ne hadis. Hem muhaddis hem müştehit maşallah, yok yok adamda her şey var. Halbuki hiçbir şey de değil. Aynen şunu söyleyebiliyor yani. Hatırlar mısınız? Birkaç sene evvel bir Hataylı Arap, Nusayri sanıyorum, Arabistan'da Allah'a küfür etmişti. Orada çalışıyor herhalde. Haşa, Allah'a küfür etmiş ve idamına karar vermişler mürtet olduğu için. Mürtet tevbeye davet edilir mi edilmez mi tartışmalıdır. Direkt olarak idamına karar veren mezhepler var. Tevbeye davet edilmeksizin öldürülür diyen mezhepler de var. Çünkü mesela hadiste sayılan şeyler, öldüren öldürülür. Yani tevbeye davet edilmez. Öldürmüşse öldürülür. Öldürülen taraf affetmediği müddetçe öldürülür. Onun tevbesi önemli değil. Aynı şekilde mesela zina etmiş, evlendikten sonra muhsan sınıfına girdikten sonra zina etmiş adam tevbe etse de gene öldürülür. Recm edilir. Aynen öyle. Mürted de tevbe etmesi istenilmez, öldürülür diyen mezhepler var. Tevbeye davet edilir diyen mezhep de var. Şimdi Arabistan'da idamına karar vermişler. Malum yani güya şeriat tatbik edilir Arabistan'da ama böylesi meselelerde şeriat tatbik edilir. Hırsızın elinin kesilmesinde, mürteddin idamında vesaire de. Nikahta, talakta, mirasta. Bunun gibi meselelerde şeriat var. Ama İslam devletinin izleyeceği siyaset, İslami siyaset, şeriata uygun siyaset, kafirle dost olmama, Müslümanları kucaklama, kafire uşaklık yapmama, bu mevzularda İslami siyaset izlenilmez. Orada şeriat yoktur. El kesmede şeriat vardır. Neyse. Bu mürteddin öldürülmesine mahkeme karar vermiş. Buradan bir ilahiyatçıya sormuşlardı, bir profesöre. Dediler ki böyle fetva verilmiş. Daha doğrusu hakim böyle karar vermiş Arabistan'da. Bu hususta İslam fıkhının görüşü nedir? İslam fıkhının görüşü belli aslında. Bütün mezheplerin görüşü belli. Bunu kendisi de bildiği halde cevap aynen şu. Her ne kadar dört mezhebe göre de öldürülürse de ben öyle düşünmüyorum. Lafa bakın. Bu ne cüretkarlık yani. Yani dört mezhebin ittifak ettiği mesele zaten çok azdır. Dört mezhebin ittifak etmesi için mesela mürteddin öldürüleceği konusunda ittifak etmesi için çok açık seçik deliller lazımdır. Yoksa en ufak bir ihtimal olduğunda zaten ulema çok zeki, farklı noktaları görüyorlar ayetlerde, hadislerde. Bir sürü ilmi münakaşalar yaptıkları için zekaları açılmış ve görüyorlar ve hemen ihtilaf ediyorlar. Yani ufak bir ihtimal olsa zaten ihtilaf oluyor hemen. Eğer bu meselede ihtilaf yoksa demek ki mesele kat'i yani. Demek ki delilleri açık seçik yani. Buna rağmen her ne kadar dört mezhebe göre böyleyse de ben öyle düşünmüyorum, bence öyle değil. Sen kimsin ya? Yani sana ilahiyatta hangi amaçla verdiler bilmiyorum ama o profesörlük unvanını sana vermişler diye. Sen kendini müştehit mi zannetmeye başladın? Her konuda konuşuyorsun. Darwin teorisi konusunda bile konuşuyorsun. Sen ne anlarsın Darwin teorisinden, evrim teorisinden ya? Bu iş uzmanının işidir. Hoca işi değildir. Ben niye konuşmuyorum, sen niye konuşuyorsun Darwin teorisi konusunda? Ne sen işin midir bu? Dersin ki bu işin uzmanları var, uzmanlarına bırakalım dersin. Hani her konuda konuşmak zorunda mısın? Sen müştehit misin? Muhaddis misin? Hadisi sen neye göre inkar ediyorsun? Yani hangi delille sen bu hadisi inkar ediyorsun? Sen muhaddis misin? Hadis kritiği mi yapıyorsun? Sen kimsin yani? Bu şekilde çok fazla cesaret, cüretkarlık boyutunda bir cesaret, cahilce bir cesaret aslında. İnsan bir düşünür yani, bütün müştehitler hepsi ittifak ediyorsa demek ki delili kuvvetli yani. Hani bir iki görüş olsa, ihtilaf olsa neyse. İnsan biraz haddini bilir. Ya yanlış düşünüyorsam der. Ya ben anlayamadıysam der. Hepsi mi yanlış anlamışlar? Bir tek ben mi doğru anlıyorum? İnsan biraz düşünür. Çağın tesirinde kalıyorlar. Kendisine mikrofon uzatıldığı zaman, yani televizyona çıkacağından dolayı onun bile tesiri altında kalıyorlar. Televizyonun tesiri altında, kameranın tesiri altında kalan adamın konuşma hakkı yoktur yani kamera karşısında. Yani televizyondasın diye hakikati mi örtbas edeceksin? Söyleyemeyeceksen gerçeği çıkmazsın. Sonra dersin dört mezhebin görüşü de budur. Hüküm böyledir dersin. Ama tevbeye izin verenler var. Mezheplerde falan falan mezhepler tevbeye izin veriyorlar. Tevbe ederse öldürülmez. O mezhebe göre hükmetseler iyi olur benim kanaatimce diyebilirsin. Ama dört mezheple kim oluyor havalarına giriyorsun. Ve maalesef böylelerinden finans kurumları faiz mevzularında fetva alıyorlar. Bunların fetvalarına göre bu adam zaten dört mezhebi takmıyor ki. Bu neye göre fetva veriyor ki yani? Yani böyle sizi açık seçik bir meselede bile böyle yanlış görüş ortaya koyan bir insan, çok daha karışık olan faiz gibi konularda nasıl sağlam görüş ortaya koyabilir ki? Kalbinde maraz olan insanın eninde sonunda bir gün ileriye gidecektir ve acayip laflar söyleyecektir. Belki biraz kendisini frenleyecektir gençlik yıllarında, daha dikkatli olacaktır. Ama yaşlanmış arabanın frenleri tutmadığı gibi yaşlı adamın da frenleri tutmaz. Yaşlandığı zaman bir bakmışsınız ki öyle fikirler ortaya atmaya başlamış ki gerçek kimliğini ortaya koymuş. Yıllarca aslında içinde bir şüphe veya bir maraz varmış demek ki. Adam 80 yaşına geldikten sonra bakıyorsun öyle laflar etmeye başlıyor ki. Yani mesela diyor ki Kur'an'ın kelimeleri Cebrail'dendir. Yani mana Allah'tan. Ama kelimeler meleğe aittir ya da peygambere aittir. Peygamberin iç aleminde Allah yani ilham etmiştir ve peygamberin iç aleminde vahiy oluşmuştur. Yani dışarıdan gelmemiştir. İçeriden oluşmuştur. Yani dolayısıyla kelimelere takılmayalım. Kelimeler önemli değil, mana önemlidir. O halde kelime önemli değilse biz kelimeye bağlı kalmayız. Mesela Kur'an-ı Kerim hırsızların elini kesin buyuruyorsa faktau eydiyahuma, kadın erkek hırsızın elini kesin. Biz diyor yani buradaki ruhu alırız. Ruhu alırız ve elini kesmeyiz. Önemli olan nedir? Ceza vermektir, caydırıcı olmaktır. Mesela hapse atarsın, o da aynı hesaba gelir yani. Halbuki öyle değil. Sen verdiğin bu hüküm Allah'ın hükmü değil ve sen verdiğin bu hükümden Allah'ın razı olduğundan emin olamazsın. Allah senin bu hükmünden razı mıdır? Bunu bilemezsin. Allah'ın hükmü elindeyken onu bırakıp da böyle içtihat, sayılmayacak içtihatlar yapmak, dinde reform daha doğrusu, bunlar reformist, buna içtihat da denmez de hani lafın gelişi içtihat kelimesini kullanıyoruz. Yoksa bu içtihat değil, tamamen dinde reform. İçtihat Kur'an'da ve sünnette belirtilmemiş olan konularda olur. Kur'an ve sünnetin belirttiği meselede içtihat mı olur? Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman artık bize düşen itaattir. Yeni bir hüküm mü ortaya koyacağız? Bu şekilde konuşurlar ve içlerindeki hastalığı 80 yaşında bile olsa Allah ortaya çıkarır. O yüzden insan bir hastalığı varsa o hastalığın tedavi etmeli. Bir müddet frenlesen bile, genç olduğun için frenlersin ama yaşlandığın zaman fren tutmaz olur ve böyle konuşmaya başlar ve o hal üzere de ölür. Mürtetlerin hepsi marazlı insanlardır. Bunların bir kısmı güya peygamberimize inanmış. Ondan sonra tutmuş mesela Müseylime'ye de inanmış. Müseylim. Müseylim yani Müslümancık. Sahte bir İslam anlayışı olduğu için, sahtekar olduğu için Müslümancık demişler ona Müslümanlar. Müseylimetül Kezzab, yalancı Müslümancık. Bunun peygamberliğine inanmışlar. Halbuki peygamberimiz hayatta henüz. Peygamberimize, güya peygamberimizi de kabul ediyorlar. Gelin sorun. Ya Resulallah, bu bizim Müseylime peygamber mi değil mi? Sormuyor da, çünkü zaten biliyor peygamberimizin cevabını da. Şimdi yani hem lafa gelse Kur'an'a inanıyorum diyor. Peygamberimizi kabul ediyor güya. Bunların belki hepsi aynı kategoriye alınamaz ama birçoğu öyle. Ondan sonra da o Kur'an'da peygamberimiz hakkında Hatemen Nebiyyin diyor. Son peygamber, nebilerin hatemi, mührü. Mühür nereye vurulur? Yazının sonuna vurulur. Aynen öyle. Peygamberimiz de son peygamber olduğu için mühürdür. Ve Kur'an-ı Kerim böyle buyurduğu halde adam Müseylime'nin peygamberliğine inanıyor. Bu şekilde olan mürtetler var. Esvedül Ansi gibi bir takım sahte peygamberlerin peygamberliğine inananlar. Demek ki peygamberi kabul etmeyen kafir olduğu gibi sahte bir peygamberi kabul eden de kafirdir. Rahmetli Sadrettin Hoca'nın oğlu, oğullarından birisi, diğerleri öyle değil tabi, Metin Yüksel'in kardeşi, şehit Metin Yüksel'in kardeşi Edip Yüksel, Amerika'da bir sahte peygamber bulmuştu, onun peygamberliğini savunuyordu. Şimdi ne oldu bilmiyorum, o görüşte mi hala değil mi? Halbuki Kur'an-ı Kerim peygamberimizin son peygamber olduğunu söylüyor. Peygamberimiz de bunu söylüyor ve peygamberimiz böyle yapmış. İki parmağını birleştirmiş. İşaret parmağı ve orta parmağını. Benle kıyamet böyleyiz. Bitişiyiz. Yani aramızda bir peygamber yok. Bir peygamber daha gelmeyecek. Bitişiyiz. Gerek Kur'an gerekse hadislerde ve gerekse icma, peygamberimizin son peygamber olduğuna icma var. Bunların hepsini bırakıyorsun sen ve bir sahtekarın peşine düşüyorsun, onu peygamber kabul ediyorsun. Elbette ki bu küfürdür. İtikadi bir meseledir. Ve Kur'an'ın o ayetini inkardır, icmayı inkardır. Peygamberimizin son peygamber olduğu mütevatiren bilinmektedir. Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi konusuna gelince, onun tekrar gelmesi yeni bir peygamber olarak değildir. Dolayısıyla o onun tekrar gelecek olması peygamberimizin son peygamber olmadığını göstermez. Yine son peygamberdir ama Hazreti İsa eski bir peygamber olarak gelecektir. Ve kendisine yeni bir şeriat ve kitap verilmeyecektir. Peygamberimize tabi olarak gelecektir. Dolayısıyla onun gelmesi, gelecek olması yine peygamberimizin son peygamber olduğuna bir engel teşkil etmez. Sahte bir peygamberin peşinden gitmek küfürdür yani. Ayeti inkar olur, icmayı inkar olur. Ve bazıları, bazı mürtetler de sahte bir peygamberin peşine düşmemişler ama onlar da gene eski dinlerine dönmüşler. Abdullah İbni Hattal'ın yaptığı gibi tekrar putperest olmuş. Bunlar da mürtettirler. Ve demek ki Mekke'deyken bile böyle marazlı insanlar varmış. Güya Müslüman olmuş, ölümü göze almış Mekke ortamında. Ama demek ki hala tam emin değil. Demek ki hala şüpheler içerisinde ve pamuk ipliğiyle bağlı. Yani peygamberi görüyor, peygamberle oturuyor, kalkıyor. Demek ki bir insan marazlı ise ne yaparsan yap. Demek ki kalpte hastalık varsa, gerçekten tedavi olmak da istemiyorsa Allah onu tedavi etmiyor. Hastalık var. Şahsiyetsiz oluyorlar böyle insanlar. Bu şekilde bazılar tekrardan putperest olmuşlar. Bunlar da mürtet. Ve Hazreti Ali bunlardan bir kadını cariye olarak almış ve ondan bir oğlu olmuş. Yani cariye olarak alınabilir tabii. Mürtetlerin erkekleri öldürülür, kadınları öldürülmez. Cariye olur. Dolayısıyla ondan dolayı bu caizdir yani. Çünkü kadınlar savaşçı değildirler. Kadınların suçu bazı konularda erkekle aynı suçu işlediği zaman erkekle aynı cezayı alır. Zinada olduğu gibi, el kesmede olduğu gibi. Fakat bazı cezalarda aynısı değildir. Yani mürtet erkek öldürülürse de kadın öldürülmez. Cariye olur. Demek ki Hazreti Ali radıyallahu anh bunlardan bir cariye almış. Ondan da bir çocuğu olmuş. Bir kısım mürtetler böyle. Bir kısım mürtetler de zekatı inkar edenler. Hemen peygamberimizden sonra bu hareket başlamış. Zekatı inkar edenler de tabii kısım kısım, hepsi aynı da değil. Bir kısmı zekatın tamamen inkar ediyor, yok diyor böyle bir şey. Bir kısmı da kabul ediyor ancak peygamberimiz zamanında geçerliydi diyor. Şu anda peygamber olmadığı için biz zekat vermeyiz diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların mallarından zekat al buyuruyor. Yani hitap peygamberedir. Dolayısıyla peygamberimiz zekat alır, toplar, dağıtır. Başka birisi yani halife veya imam bu hakka sahip değildir gibi düşünüyorlar. Ebu Bekir Sıddık zamanında hatta o bu yüzden şunu söylemiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Peygamberimize verdikleri bir devenin yularını bile bana vermezlerse onlarla savaşırım diyor. Yani bundan da anlıyoruz ki bunlar aslında zekatı tümden inkar etmiyorlar. Peygamberimize veriyorlar ama zekatı peygamber toplar diye inanıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların mallarından zekat al buyuruyor. Hitap peygambere. O yüzden yalnız peygamber alır diyorlar. Peygamberimizden sonra zekat vermeyiz diyorlar. Halbuki hüküm kıyamete kadar geçerlidir. Ona kalırsa zaten peygamberimize birçok öyle hitaplar var. Yani peygamberimize namaz kıl hitabı da var. Peygamberimize hitap çoktur ama yani bir yerde sırf peygambere hitap olarak gelmiş olabilir. Başka bir yerde bütün Müslümanlara gelmiş olabilir. Ki mesela o şekilde ve akimus sala ve atuz zeka. Mesela burada da Kur'an-ı Kerim namazı kılın, zekatı verin çoğul ifadesiyle. Yani herkese, bütün Müslümanlara emrediyor. Yani biri bir yerde peygambere hitap ediyorsa da başka yerlerde tüm Müslümanlara hitap var. Yani çoğul ifadeyle gelmiştir. Fakat bunlar, kalpte hastalık var ya, bahane arıyorlar. Ufak bir şey bulmuşlar adeta. Ufak bir şey bulmuşlar. Ve bunlar İslam tarihinde mürtet denilmiştir. Hazreti Ömer bunlara savaş açıldığı zaman, açılacağı zaman, Halife Ebubekir Sıddık tarafından bunlara savaş açılacağında itiraz etmişti. Dedi ki bunlar namaz kılıyorlar, la ilahe illallah diyorlar, oruç tutuyorlar. Nasıl bunlara savaş açarsın? Dedi ki o yumuşak Ebubekir, bu sert Ömer'e, yani Ömer sertlik taraftarı normalde, Ömer öldürelim falan diyen kişidir normalde, ama burada ters bir durum var. Hazreti Ömer, yani aslında sahabede hepsinde şu özelliği görüyoruz. Yeri geldiği zaman Allah için öfkeleniyor, yeri geldiği zaman Allah için sakin oluyorlar. Hazreti Ömer gibi yani şiddetli bir insan, korkuyor ama şiddetli, ama takva da aynı zamanda. Allah'tan da korkuyor yani. Normalde çok şiddetli bir insan. Allah onu öyle yaratmış. Onu Ömer olsun diye yaratmış Allah yani. Ona da bir görev vermiş yani. Aslanı aslan olarak yaratmış, kuşu kuş olarak yaratmış. Herkese bir görev vermiş. Ömer aslan olarak yaratılmış ama fakat Allah'tan da korkuyor da, ya bir yanlış olursa, bunlar namaz kılıyorlar diyor. Yani görüyoruz ki Hazreti Ömer yeri geldiği zaman yumuşak oluyor. O yumuşak Ebu Bekir Sıddık yeri geldiği zaman sert oluyor. İkisi de Allah için. Sıddık radıyallahu anh diyor ki Ömer'in bu itirazı karşısında, vallahi diyor, namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşırım. Bunlar mürtettir diyor. Kur'an-ı Kerim namazla zekatın arasını ayırmaz. Ve yakimus salâ ve etuz zekâ. Beraber hep. Beraber söylüyor. Allah bunun arasını ayırmıyor. Kim ayırırsa onunla savaşırım diyor. Namaz farz, zekat farz değil derse savaşırım onunla. Bundan 20 seneden fazla oldu. Bir yerde konuşuyorduk. Garip bir adam vardı. Yanında da bir iki tane arkadaşı vardı. Garip garip konuşuyordu. Ve ben imamım diyordu. Bana herkes tabi olmalı diyordu. Ciddi ciddi söylüyor yani böyle. Deli falan değil yani. Ve işte zekat farz değil bugün diyordu. Şu farz değil, bu farz değil. Böyle kendince bir takım şeylerin farziyetten düştüğünü söyledi. Yıllar geçti aradan. Gene aynı memleketteyiz. Ben o adamı sordum. Dedim ki yıllar evvel gelmiştim, böyle bir garip adam vardı burada. Orada mı oturuyor, dışarıdan mı gelmişti bilmiyorum ama böyle bir garip adamla tanışmıştım. O adam ne yaptı, fikrini değiştirdi mi falan diye sordum. Sormaz olaydım. Oradaki bir hoca, o da dedi ki ben de aynı fikirdeyim. Onu bilmem ama dedi, bence de zekat farz değil. Ya dedim sen de mi? Ya ne garip adamlarsınız. Niye farz değilmiş? Şimdi ben bunlara mürtet demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunlar Müslüman da. Bir yanlış anlama var yani. Yanlış anlıyor. İlmi eksiklik var yani. Yani biz tekfirciler gibi onu bunu tekfir edecek değiliz. Bu insan samimi olarak buna inanmış. Yani bununla diğerleri aynı kefeye konulmaz. Dedim neden farz değil yani zekat? Yani Kur'an-ı Kerim beraber zikrediyor ve sahabenin de görüşü bu. Zekatla namazın arasını ayırmıyor. Sen neye göre ayırıyorsun? Dedi ki namaz ferdi bir ibadettir. Zekatsa toplumsal bir ibadettir. Şimdi toplum yok, devlet yok. İslam devletinde zekat olur, bugün olmaz. Devlet toplar, devlet dağıtır. Bugün o yoktur, o halde zekat da yoktur. Şimdi sana kim dedi ki namaz ferdi bir ibadettir, zekat toplumsal bir ibadettir? Bir kere bu senin kendi teşhisin. Buna ne kadar güvenebilirsin? Sana kim dedi yani namaz ferdidir? Namaz cemaatle kılıyoruz. Ne ferdisi? Sonra kim dedi ki sana zekat toplumsaldır? Toplum olmazsa, devlet olmazsa zekat farz değildir. Kim dedi? Sen ne yapmış oluyorsun, farkında mısın? Sen mutlak olarak gelmiş olan bir hükmü sınırlıyorsun, takyit ediyorsun. Bunun için delil gerekir. Kur'an-ı Kerim zekat ver diyor mu? Diyor. Sen diyorsun ki İslam devletinde demektir. Ve atuz zeka yani fi daril İslam. Sen böyle anlıyorsun. Nereden çıkardın sen bunu? Yani zekat ancak darul İslam'da farzdır demiş oluyorsun. İslam devleti olmazsa zekat farz olmaz diyorsun. Yeni bir şart koşmuş oluyorsun. Bu şartı neye göre koşuyorsun? Bir delil gerekir yani buna. Zekat toplumsalmış. Yani kim dedi sana toplumsal? Toplumsal olan bir ibadet olsa bile ferdi olarak yapılamayacağına dair delilin nedir? Diyelim ki toplumsal bir ibadettir. Ama o toplum yoksa, o devlet yoksa, Allah'ın bu hükmü duruyor ama Kur'an'da. Senin malın var, sen bundan vereceksin. Fakirin hakkı var. Bu yani tek devletle ilgili değil ki bu. Allah'ın emri var, fakirin hakkı var. Sen bunu hangi mantıkla reddediyorsun yani? Fakir yine var, Allah'ın emri yine duruyor, fakirin de hakkı yine duruyor. Sen bu şartı kafandan koşuyorsun, mutlak olarak gelmiş bir hükmü takyit ediyorsun. Mutlakın takyidi delille olur. Ya da mücmel olarak gelmişse, yani tafsilata muhtaçsa, o zaman onu açıklayan bir delil lazımdır yine. İcmali olarak gelmiş, bir hüküm olarak kabul ediyorsan, yani açıklama gerekir diyorsan, o zaman da onu açıklayan bir delil lazımdır. Yani mesela bu zekat verme emri nerede geçerlidir? Bunu açıklayan bir delil lazımdır. O da elinde yok. O zaman sen neye göre konuşuyorsun? Anlattım kendisine, baktım anlamaya niyeti yok çünkü kendisini çok beğenmiş. Ne müçtehit dinliyor, ne mezhep dinliyor. Yanımda bir de hiç eğitim görmemiş birisi aslında. Yani klasik ilimleri okumamış, diz çökmemiş birisi. Ama konuşuyor. Yani çene güzel, çene kuvvetli ama aslında diz çökmemiş hayatında hiç. Bu tehlikeli bir şey. Yani bu dini biz buluyor değiliz yani. Bu dini ilimleri biz keşfediyor değiliz yani. Bu dini ilimler nesilden nesil aktarılmalı, hocadan talebesine geçmeli. Yoksa sapmalar olur. Yani ilmi bir gelenek var. Ulema nasıl bakmış o ayetlere, hadislere? Hangi mantıklarla? Nasıl kurallar çıkarmış? Hangi kaidelere bağlı kalmış? Bir ilmi bir gelenek var. O ilmi geleneği nesilden nesile aktarmak lazım. Ona göre düşünmek lazım. O ilmi geleneği tamamen terk edersen köksüz olursun. Sen her şeyi kendin bulmak zorunda kalırsın ve hata edersin. Ortamın tesiri altındasın. İyi bir eğitim görmemişsin. Haramlar içinde yaşıyoruz. Sen neyine bu kadar güveniyorsun? Ne öyle bir tahsilin var, ne öyle bir kalbin var, ne öyle bir zekan var. ve bütün müştehitlerin dediğinin tersini söylüyorsun. Hangi cesaretle? Ne demek ya zekat farz değil? Ya bu ne demek ya? Ya bu ne büyük bir cüretkarlık yani. Ya sen kimsin? Yani bu zamanda zekat farz değil demek ne büyük bir laf yani. Devlete bağlı bir ibadet değil olsaydı da, devlet varsa var toplar, yoksa sen gene vermek zorundasın. Allah'ın emri duruyor. Allah'ın emri evvela bizi muhatap alıyor. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve atuz zeka, zekatı verin, siz verin. Bir kişi imama söylemiyor yani. Halifeye söylemiyor sadece. Bütün Müslümanlara söylüyor. Zekatı verin. Halife varsa toplar, yoksa sen verirsin. Niye toplar? Fakirin hakkı kalmasın diye. Vermek istemeyenden de zorla alır. Çünkü o fakirin hakkıdır. Onun için devlet toplar. Zorla almak için vermeyenden. Bir ikincisi, herkes hesap kitap bilmez. Zekat memurları bu işi bilen insanlardır. Onun için onlar hesap yapsınlar diye. Ama bu yoksa sen yine vermek zorundasın. Çünkü Allah'ın emriyle sen muhatapsın. İmam muhatap değil sadece. Sen de muhatapsın. Böyle kafalarına göre konuşuyorlar. Şimdi tabii ki biz bu şekilde düşünen kimselere mürted demiyoruz elbette. Ama eğer hani biraz zorlayacak olsan, biraz canın sıtkın konuşsan, tepeni attırsa, biraz böyle sinirlensen, sen zekatı inkar ediyorsun kafir olduğunda diyenler olabilir yani. Çünkü zekat farz değil diyor. Ama elbette ki bu gibi insanlara yaklaşım bu kadar sert olmamalı. Çünkü niyeti iyi. O kendince böyle anlıyor. Yanlış anlıyor. Ama zekatı aslını inkar etmiyor. Yani şu şartla farz olur diyor. Kafadan bir şart uyduruyor. Hatası budur. Kafadan bir şart uyduruyor yani. Yoksa zekatın aslını inkar etmiyor. Dolayısıyla buna mürted denilmez. Biraz evvel ele aldığımız o Efendimiz'den hemen sonrasında sahabe döneminde zekat vermeyenler, onlara mürted denilmesi, bunlar zekat artık farz değil diyorlar. Yani kendileri de vermiyorlar. Devlet de İslam devleti olduğu halde devlete de vermiyorlar. Bunlar o yüzden döndüler denilmiş, bunlara mürted denilmiş. Yani sahabe dönemindeki mürtedlerin bir kısmı bu zekat mevzuundan dolayı mürted olmuştur. İmam Maverdi Darul Harp ile Darul Ridde arasında fark olduğunu söyler. Yani bir memleket Darul Harp ise hüküm başkadır. Darul Ridde ise, mürtedlerin yurdu ise hüküm başkadır. Darul Harp yani İslam'ın hakim olmadığı yer. Kısaca Hanefi mezhebine göre, Hanefilerde müftabih olan kavle göre. Yani bir memlekette şirk ahkamı yürürlükteyse, İslam ahkamı yürürlükte değilse, orası Hanefilerde tercih edilen görüşe göre, kendisiyle fetva verilen görüşe göre, orası Darul Harp'tir. İmam-ı Azam'ın görüşü bu değildir ama Hanefilerde makbul olan görüş budur. Bir yerde İslam ahkamı yoksa, şirk ahkamı yürürlükteyse orası Darul Harp sayılır. Yani harp edilmesi gereken memleket, mücadele alanı. Mürtetlerin yurduna da Darul Ridde denir. Bu ikisi arasında fark var. Yani bir memlekette İslam hakim değil, Darul Harp. Bir memlekette de Müslümanlar tekrar gavur olmuş. Orada Darul Ridde aslında benziyor. İkisinde de İslam yok yani. Darul Ridde de olsa İslam hakim değil, Darul Harp de olsa İslam hakim değil. Yani bir cihetten benziyor. Ama bazı yönlerden benzemiyor. Hangi hükümlerde benzemiyor? Mesela mürtetlerle anlaşma yapılmaz. Barış anlaşması yapılmaz. Ama darul harp ile barış anlaşması yapılabilir. Yani İslam'ın mürtetlere yaklaşımı daha serttir. Baştan beri kafir olan kimseler, hiç İslam'ın tadını almamış, lezzetini almamış, hiç o havayı teneffüs etmemiş, o atmosfere hiç girememiş, nasip olmamış olanlar, bunlara biraz daha mülayim yaklaşır İslam. Çünkü bunlar daha tatmamışlar, bilmiyorlar. Onlara fırsat verir. Onlarla anlaşma yapar. Darul harp ile anlaşma caiz. Ama darul ridde ile, mürtetlerin memleketiyle ve mürtetlerle anlaşma yapılamaz. Onlarla savaş yapılır. Mesela yine bir mürtet, bir gayrimüslim gibi, bunun zimmi olmasına izin verilmez. Bir gayrimüslim cizye öder, İslam devletine vergi öder ve bununla zimmi sınıfına girer ve rahat rahat yaşar. Bir Yahudi, bir Hristiyan cizye öder, zimmi olur, İslam devlet başkanına hainlik etmeyeceğine, Müslümanları arkadan vurmayacağına söz verir. Müslümanların topraklarında insanca yaşayacağına, kendi dinine göre yaşayacağına söz verir ve cizye öder. Cizye ödediği için de askerlik yapmaz. Çünkü biz onu korumakla mükellefiz. Çünkü o cizye vermektedir ve biz onu korumak zorundayız. Zimminin hükmü budur ama mürteddin hükmü bu değildir. Mürteddin zimmi olmasına, yani bize cizye vererek yaşamasına müsaade edilmez. Ve Darul Harp'teki bir kafir ya da herhangi bir kafir, zimmi olmayan herhangi bir kafir köle edinilebilir. Zimmi ise de zaten zimmidir. Anlaşma yapılmış kendisiyle. Vergi veriyor bize, cizye veriyor. Ve İslam topraklarında yaşıyor. Hür bir şekilde yaşıyor. Ama bir mürtet bu şekilde bize cizye verebilir mi? Hayır, ondan cizye kabul edilmez. Ya İslam'ı tekrar kabul edecek yahut da öldürülecektir. Tabi İslam devleti tarafından bunu şahıslar yapmaz. Yani mesela diyelim ki birisi şurada Allah'a küfür etse, şahit yok, ispat yok. Farz-ı misal, yani İslam devleti olsa bile birisi tutsa onu öldürse ve ispatlayamasa, onun Allah'a küfür ettiğini ispatlayamasa, devlet de onu öldürmek zorundadır. Çünkü o zaman herkes birbirini böyle suçlar. Adam bir düşmanı vardır, birisini öldürür, ondan sonra der ki Allah'a küfür etti, o yüzden öldürdü, mürtet oldu filan der. Bu iş şahıstan yapacağı bir iş değildir. Bunu hakim yapar. Çünkü herkes bilmez kim mürtet olur, hangi şartlarla öldürülür, öldürülse bile nasıl öldürülür. Bir kere tevbeye davet etmek diye bir şey var. Böyle herkes kendi kafasına göre insan öldüremez. Ben böyle karar verdim, hüküm verdim diyemez. Çünkü kendisi hem İslam fıkhını bilmez hem öyle bir yetkiye sahip değildir. Fıkhı bilse bile yetki de lazımdır. Yetki, o yetki sana verilmiş mi ki sen o hükmü uygulamaya kalkıyorsun? O hükmü devlet uygular. İslam devleti o hükmü uygular. Nasıl ki bir hırsızın elini sen kesemezsin, devlet keser aynı şekilde. Bu da öyle, yani mürteddin İslam'ı kabul etmesi mümkündür. Ya da eğer onu yapmaz, kabul etmezse öldürülür. köle olarak alınılamaz. Yani cizye kabul edilmediği gibi köle yapılması da mümkün değildir. Cizyeyi kim veriyor? Hür olan bir kafir. İslam devletinde yaşıyor. Devletin nimetlerinden istifade ediyor. Buna karşı da cizye veriyor. Bir kafirden cizye alınır. Hür olarak yaşamasına izin verilir. Ama bir mürtetten cizye alınmaz. Hür olarak yaşamasına izin verilmez. Ya da mürtet köle edinilerek de köle olarak da yaşamasına izin verilmez. Erkekler için söylüyorum. Erkek mürtetler öldürülür. Eğer tövbe etmezse. Yani ya tövbe edecek tekrar Müslüman olacak yahut da öldürülecek. Mesela bir mürteddin malı ganimet olarak paylaşılmaz. Normalde savaşta kafirlerden elde ettiğimiz ganimetler İslam ordusuna paylaştırılır. 5/4 mücahitlerindir. Enfal suresinde Allah Azze ve Celle 5/4 savaşa katılan mücahitlerin için olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla başka bir kafir ise onların malı alınır. Savaşan kafirlerin malı alınır ve ganimet olur. Bir memleket savaştıysa bizimle o memlekete girilir, fethedilirse malları ganimet olur. Fakat mürtetlerin malları ganimet olmaz. Tamamen devlete aittir. Çünkü o aslında Müslüman iken kafir olmuştur. Ve o bizden birisiydi. Malı bizim malımızdı. Sonradan dinden döndü. Dolayısıyla o mal gene tüm Müslümanların ortak malıdır. Yani devletin malıdır. Şayet savaşa katılan, onlarla savaşa katılan Müslüman mücahitlere verilecek olursa, o zaman tüm Müslümanların olmamış olur. Devletin olursa tüm Müslümanların olmuş olur. Çünkü o mal Müslüman bir kimsenin malıydı öncesinde. Ondan dolayı mürteddin malı paylaştırılamaz yani. Eğer hayattaysa mesela diyelim ki daha kaçtı mesela mürted kaçtı. Farz-ı misal haşa Allah'a küfretti ondan sonra kaçtı mesela. Ya da İslam'ı inkar ediyorum dedi kaçtı gitti. Hala hayatta yani bir yerde kaçak aranıyor mesela. Bu durumda malına el konulur. Bunun malı hemen yani malına el konulur derken muhafaza edilir yani. Çünkü tekrardan gelip Müslüman olma ihtimali var. Tövbe edebilir belki birkaç gün düşünür, hatasını anlar. Tövbe eder. Dolayısıyla tövbe ettiği zaman tekrar malı kendisinden geri verilecektir. O ihtimalden dolayı devlet tarafından el konulur, yani muhafaza altına alınır. Tövbe ederse geri malı kendisine iade edilir. Mürtetler eğer savaşta ele geçirilirlerse, savaşırken, bize karşı savaşırken ele geçirilirlerse, bunlar eğer İslam'a girerlerse ne âlâ, girmezlerse öldürülürler. Yoksa onlara başka esirlere yapıldığı gibi eman verilmez. Yani köle olmadıkları gibi, olamadıkları gibi eman da verilmez. Yani emin bir şekilde yaşamalarına da izin verilmez. Ne köle olurlar, ne cizye onlardan kabul edilir, ne de onlara eman verilir. Bazen harp esirlerine eman verildiği olmuştur. Fakat bunlara eman verilmez çünkü bunlar demin de ifade ettiğim gibi İslam'ın mürtetlere yaklaşımı, kafire olan yaklaşımından daha serttir. Normal bir kafire tanıdığı hakları İslam mürtetlere tanımaz. Durum bu olduğu halde, yani bu hususta mürtetle ilgili hükümlerin birçoğunda mezheplerin ittifakı olduğu halde, hiç böyle bir ittifak yokmuş gibi gayet rahat konuşanlar, Allah'tan korksunlar, bir takım sistemlerin ya da bir takım insanların onları beğenmesi için, onları sevmesi için, modern hoca olarak görmesi için dini bozmasınlar. Dinin hükmü budur. Reform yapmaya kalkışmasınlar. Bunun adına da tecdit demesinler. Resmen bu bir reformdur. Dinde reform yapmaya kalkışmaktır. Ama bunun adını tecdit olarak koyuyorlar. Dinde yenileme hareketi. Yenilemiyorsun, dini tahyir ediyorsun, bozuyorsun. Dini yenileme nedir? Müceddit, tecdit yapan insan. Nedir müceddit? Müceddit, uyuyan Müslümanları uyandıran adamdır. Anlaşılmayan bir takım mevzuları tevhid davası gibi, tevhid gibi anlaşılmayan bir takım mevzuları anlatan adamdır, uyandırandır. Yoksa dini değiştiren, zamana uyduran adam değildir. Bu Hristiyanlıkta yapılmıştır. Pavloslar şeriatı kaldırdılar ve güya cici hale getirdiler. Kolaylaştırdılar güya. Hakikatte dini bozdular. Şimdi bizim yerli Pavloslarımız var. Bunlar da reform yapıyorlar dinde ve Kur'an'da, sünnette belirtilmiş olan meselelerde bile içtihat yapmaya kalkıyorlar. Ve aynen bunlardan birisi şunu söylüyor kitabının ön sözünde. Diyor ki, kitabımın özeti şudur ki, hani eskiler derlerdi ya, mevrid-i nasta içtihada mesag yoktur. Yani bir meselede Kur'an ve sünnette bir hüküm varsa o meselede içtihat caiz değildir. İçtihat yapılamaz. Diyorlar ya hani, ben de diyorum ki mevrid-i nasta içtihat vardır. Yani Kur'an'da, sünnette bir hüküm olsa bile biz çağa uygun başka bir hüküm verebiliriz. Ve bizim verdiğimiz hüküm Allah'ın hükmü sayılır. Şu cüretkarlığa bakın. Şu sapıklığın derecesine bir bakın. Kendisi dinde reform yapma hakkına sahipmiş yani. Kur'an ve sünnette bir şey belirlendiği halde onu değiştirme hakkına sahipmiş. Çünkü Kur'an sadece bir misal vermiş. O hüküm bir misal olsun diye verilmiş. Yani Allah'ın son hükmü o değilmiş. O günkülere o bir misalmiş. Sonrakilere de biz ayrı bir hüküm verebilirmişiz. Aynı mantık içerisinde ve bizim verdiğimiz hüküm Allah'ın hükmü sayılırmış. Çünkü Allah'ın ceza verdiğine biz de ceza veriyoruz. Dolayısıyla bizim hükmümüz Allah'ın hükmü sayılırmış. Senin verdiğin hükümden Allah'ın razı olduğunu nereden biliyorsun? Vahiy mi geliyor sana? Ve Allah'ın koyduğu hüküm kıyamete kadar geçerli değil mi? Mesela ne zamana kadar geçerli söyler misin? Eğer hüküm kıyamete kadar geçerli değilse o zaman filan tarihe kadar geçerlidir diye bir ayrı bir ayet hadis olması gerekir. Bu hüküm filan zamana kadar geçerlidir gibi bir hüküm olması gerekir. Nerede? Kur'an kıyamete kadar geçerli olduğuna göre tüm hükümleri de kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an'ın evrenselliğini bize söylüyoruz. Elbette Kur'an evrenseldir ama bunun manası nedir? Kur'an'ın evrenselliği bütün zamanlara ve bütün mekanlara ve bütün insanlara uygunluktur. Her taraftan geçerli olmasıdır. Bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, bütün insanlara geçerlidir. Belli bir ırk için gelmemiştir, belli bir sınıf için gelmemiştir, belli bir insan kitlesi için gelmemiştir, bütün insanlar için kıyamete kadar gelmiştir, belli bir zaman için gelmemiştir. Evrensellik budur. Bunlar ne anlıyor evrensellikten? Diyorlar ki, bir kısmı bugün duydum bir ilahiyat hocası, buradaki ilahiyatta bir hoca, Kur'an evrensel değildir demiş. Allah hesabını verecek tabii bu lafın. Evrensel değil derken, Kur'an bu çağa, yani bu çağa göre değil, bu çağa hitap etmez. Biz yeni hükümler koyarız. Dünyanın her tarafında ve her zamanda ve her mekanda geçerli değil demek istiyor olsa gerek. Bunun hesabını Allah'a verecektir. Bir kısmı da Kur'an evrenseldir diyerek başka bir şey kastediyor. Tam tersini söylüyor. Onlar da evrenseldir diyor ama başka bir şey. Aynı bunların kastettiğini kastediyor. Aynı şeye geliyor sonuçta. Biz de evrensel diyoruz. Bizim evrensel derken kastettiğimiz şey, Kur'an bütün çağlara uygundur. Bütün zamanlara ve bütün mekanlara ve hükmü değiştirilemez. Geçerlidir kıyamete kadar. Biz bunu söylüyoruz. Onlarsa bir kısmı evrensel değil diyor. Bu çağda ayrı hükümler koymalıyız diyor. Bir kısmı da evrenseldir diyor ama neyi kastediyor? Onların vardığı noktaya varıyor. Diyor ki evet evrenseldir ama bunun manası nedir? Yani evrensel olduğu için biz zamana göre, şartlara göre biz kendimiz yeni yeni kanunlar koyarız. Böylece her tarafa uygun olmuş olur. Yoksa evrensel olmamış olur. O zamanın hükmü bu zamana uymaz. Arabistan'ın hükmü Türkiye'ye uymaz. Türkiye'ninki Mısır'a uymaz. Öyle olmaması için her yere göre ayrı hükümler koyarız. Çünkü Kur'an evrenseldir. Her yere uygun hükümler biz koymalıyız. Kur'an adına, Kur'an'ın namına biz. Yani bu bir reform yani. Dinde reform yapma girişimi. Yani Kur'an-ı Kerim'in bugün geçerli olmadığını söylemenin başka bir şekli. O zaman içindir, bugün için değildir demenin, yani laikliğin başka bir şekli bu. Laikleştirilmiş bazı ilahiyatçılar, bazı düzenlerin adamı olmuş, raculu devle der Araplar böylelerine, devlet adamı yani, devletin adamı yani. Böyle olmuş bazı hocalar çıkıp İslam ile laik düzenleri barıştırmak için, İslam'la laik düzenler arasında bir çatışma meydana geliyor, o çatışma olmasın diye bu fikri ortaya atıyorlar ve diyorlar ki Kur'an'ın hükümleri bir misaldir. Biz de ona uygun başka hükümler bugün koyabiliriz. Bu Kur'an'a aykırı değildir. Ne biliyorsun Allah senin koyduğun hükümden razıdır? Ve Kur'an'ın hükmünün belli bir zaman için olduğunu söylemiş oluyorsun. Mesela ne zamana kadar geçerli sence? Hangi delille bunu söylüyorsun? Mesela şu hüküm filan tarihe kadar, şu hüküm de falan tarihe kadar de diye biliyorsun. Hani nereden, neye dayanıyorsun? Uhiye ileyye hazel Kur'an, bu Kur'an bana vahyedildi. Niçin? Li'unzirekum bih, bu Kur'an'la sizi uyarayım. Ve men belag, ve bu Kur'an'ın ulaştığı kimseleri de uyarayım. Bu Kur'an kime ulaştıysa sanki beni görmüş gibidir buyuruyor Peygamberimiz. Bu ve men belag kısmı önemlidir ve Kur'an kime ulaştıysa onları uyarır ve aynı hükümler onlar için geçerlidir. Bunlar Allah'ın hükmünü insanın hükmüne benzetiyorlar. Diyorlar ki, mesela 20 sene evvelki kanun bugüne uymuyor, değiştiriyoruz. Allah'ınki ta 14 asır evvel bugüne uyar mı? Oraya uysa buraya uymaz, buraya uysa başka yere uymaz. Allah'ın hükmünü insankine benzetiyorlar. Seninki uymaz çünkü sen insansın. İlim sahibi değilsin, sonsuz bir ilmin yok ve geleceği de bilmiyorsun. Gayb, ama Allah gaybı biliyor. Allah insanı tanıyor ve o koyduğu kanunun ne gibi sonuçlar doğuracağını Allah biliyor. Ama sen, ben bilmiyoruz. Bizimkiyle Allah'ınkini aynı kefeye koyamazsın. Allah'ın bütün hükümleri kıyamete kadar geçerlidir ama bizimki değildir. Allah'ın bütün hükümleri doğrudur ve kıyamete kadar uygundur bütün zamanlara ve mekanlara ve bütün insanlara. Ama seninki uygun olmaz çünkü sen insansın. Kendiyle Allah'ı aynı kefeye koyuyor. Bizimki nasıl yani değişiyorsa Allah'ınki de öyle değişir demeye getiriyor. Yani ben Allah'ım ya da Allah benim gibi demiş oluyor. Ki bu şirktir yani. Zaten şirk başka ne ki? Yok, eğer bunlar böyle yani yanlış biliyorlarsa, hani Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçerli değil diye gerçekten böyle biliyorlarsa, ki ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar cahil insanın olacağını ben zannetmiyorum. Yani en cahil insanlar bile Kur'an'ın kıyamete kadar geçerli olduğunu bilmektedirler. Bunlar ilahiyatta hocalık yapıyorlar. Nasıl bilmiyorlar? Bu ayetleri bilmiyorlar mı? Kur'an bütün alemlere gönderilmiştir. Bilmiyorlar mı? Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Allah ne kadar yücedir. Kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah. Niçin indirdi? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا. Bütün alemlere uyarıcı olsun diye. Bir kavme, bir zamana değil, bütün alemlere. Kur'an bütün alemlere gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an bu çağa gelmemiştir. Bu çağda biz hükümleri değiştiririz, başka hükümler koyarız ve bizim koyduğumuz hükümler de Allah'ın hükmü sayılır demek küfürdür. Çünkü bu Kur'an iptaldir. O zaman Kur'an'ın bir gereği kalmıyor yani. Ne kalıyor geride? Namaz, ahlak ile ilgili bazı hükümler. Hatta zamanla belki daha ileri gidenler onları bile saf dışı edecekler. Diyecekler ki, yani şimdi mesela ona onu söylemiyorlar. Şu anda ibadetler hariç diyorlar. Namaz, oruç bunlar devam etmeli. Kul ile Allah arasındaki ibadetler, devletle alakası olmayanlar. Bunlar devam etmeli, ahlak olmalı. Ama mesela şeriat hükümleri olmasa da olur diyorlar. Çünkü bunlar zaten birer misaldi diyorlar. Allah'ın son hükmü değildi. Halbuki Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Allah katına din İslam'dır ve ondan başka din arayandan kabul edilmeyecektir. Başkasını arayandan kabul edilmeyecektir. Yani Kur'an bütün çağlara geldiği halde bugün hayır, yani bugün biz ona uymak zorunda değiliz. Kendimiz bazı hükümler koyarız. Sadece namaz, ahlak gibi şeyler devam eder diyenler. Bunlar ileride şunu da söyleyecekler. Yani mesela hırsıza verilen hüküm bugün tatbik etmeye gerek yok diyen adam, onun ruhunu alalım. Hırsıza verilen hüküm niye verilmiştir? Caydırıcı olsun diye. Biz bugün hapisle onu yapabiliriz diyen adam, yarın ileride şunu da söyleyecek. Namaz niye emredilmiştir? Allah'ı hatırlamak için, anmak için. İnsan çalışırken de Allah'ı hatırlayabilir, anabilir. Yani mesela çalışırken diyelim ki eline bakar, Önüne getirilen çaya bakar, elmaya bakar. Ne bileyim, ben çalışırken bir sinek konar, önüne sineğe bakar, subhanallah der. İşte Allah'ı hatırlamış olur. Dolayısıyla namaza da gerek kalmaz. Şimdilik bunu söylemiyorlar. Bu dereceye varmıyorlar. Ama ileride bunu da söyleyecekler. Bunu kabul ettirebilirlerse. Çünkü özellikle burada problem çıkıyor. Devletle İslam arasındaki problem özellikle burada çıkıyor. Namazda değil. Oruçta değil. Özellikle Allah'ın hükümleri tatbik edilmeyince, farzlar ve haramlar, bunlara uyulmayınca problem çıkıyor devletle İslam arasında. Hatırlarsanız Demirel, Reis-i Cumhurluğu'nun son günlerinde, son aylarında bu konuyu gündeme getirmişti. Kur'an'ın ahkam ayetlerini Kur'an'dan kaldıralım manasına gelen laflar etmişti. Çünkü problemi o çıkartıyor. Laik sistem ile İslam arasındaki problem, çatışma 90 yıldır bu yüzden çıkıyor. Laik düzen diyor ki benim dediğim olacak. İslam diyor ki Allah'ın hükmü o değil bu. O zaman bir çatışma oluyor. Bunun, bu çatışmanın önünü almak için çözüm olarak onu söylemişti. Yani Kur'an'dan ahkam ayetlerini kaldıralım. Sonra tepki gelince sen Kur'an'ı mı yani değiştireceksin? Son günlerinde o şekilde anılmak istemedi. İşte ben şunu kastettim, bunu kastettim diye fotelini aldı gittiydi. Bir takım yorumlar yaparak kendisini kurtarmaya çalışmıştı. Ama esasında kendi mantığı içerisinde yapmak istediği şey gayet haklı. İslam ile laik düzen arasındaki problem hakikaten de buradan kaynaklanıyor. Tabi ondan evvel aslında iman noktasından kaynaklanıyor da, çünkü İslam'a göre la ilahe illallah iman esasıdır ve buna göre Allah'ın dediği olmalıdır. Tabi esas sorun buradan kaynaklanıyor. Ama tabi halk o kadarını bilmez. Halk neyi bilir? İslam'ın hükümleri tatbik edilmiyor. Halk bunu bilir. Eğer onu değiştirirlerse İslam'la sistem arasında sorun kalmayacaktır. İslam'la sistemi barıştırmak için en güzel yol ahkam ayetlerini kaldırmaktır. Yani o zamanlar o şekilde söylendi, ama eğer o başarılı olsa, kabul ettirilebilse, insanlar buna inandırılabilse, aslında arkasından namaz da gelecek, oruç da gelecek. Oruçtan maksat nedir diyecek adam. Kendince bir maksat tespit edecek. Orucun ruhu şudur diyecek. Orucun mesajı şudur diyecek. Kendince bir şey tespit edecek. Ondan sonra o halde biz oruç tutmamıza gerek yok. Onun yerine şunu yapsak da olur. Hani koyun kesme yerine horoz kesme meselesi gibi. Bu böyle devam edecek yani. Ve Allah'ın hükmünü kaldırıp hüküm koyabiliriz diyen adam ve bizim koyduğumuz hüküm Allah'ın hükmü sayılır. Allah'ın hükmü herkes için geçerli olan bir hüküm değildi. Sadece o günküler için bir misaldi, bir örnekti. Bugün biz başka şekilde hüküm verebiliriz diyen adam küfretmiştir. Bunun hiçbir şekilde tevili mümkün değildir. Bu Kur'an'ın iptal girişimidir. Tevil mevzunu ileride kısmet olur anlatırsak, tevilin mümkün olduğu yerler var, olmadığı yerler var. İmam Gazali 5 çeşit yani varlığın olduğunu, yani 5 türlü düşünebileceğimizi ve bazı fikirlerin onlardan birine girme ihtimali olduğunu, tevilin mümkün olan şekilleri var. O şekillerden birindense tevili mümkün, yani onun o sözünü öyle tevil etmemiz mümkünse, o zaman ona kafir dememeliyiz. Eğer tevili mümkünse tevil etmeliyiz. Ancak bu sözün tevili mümkün değil. Bu söz nasıl ki mesela felsefecilerden bazıları Allah külliyatı bilir, cüziyatı bilmez dediler. Allah yani ana meseleleri bilir, tafsilatı, detayı bilmez. Yani mesela bir tohum nasıl çiçek açıyor? Bir hücrede ne gibi işlemler cereyan ediyor? Allah bunlar bilmez diyenler hakkında İmam Gazali der ki bunlar kafirdir. Bunların sözleri hiçbir şekilde tevile müsait değildir. Hani tevile müsait olsa tevil edeceğiz yani kafir dememek için. Herhalde şunu kastetti, bunu kastetti filan diyeceğiz. De her şey böyle değil ki, her sözü tevil edemeyiz ki. Adam resmen diyor ki Kur'an'ın hükümleri bu çağa göre değildir. O zaman içindir. Biz bugün yeni hükümler koyarız ve bu Kur'an'ın hükmü gibi sayılmalıdır. Bu resmen Kur'an'ın tamamını iptaldir. Bunun hiçbir şekilde tevili mümkün değildir. Ve bu bir irtidattır. Mürted ile zimmi olan diğer kafirler ya da diğer kafirler diyelim, kafirler arasında farklar var demiştik. Darul Harp ile Darul Ridde arasında fark var dedik. Onları saydık. Şimdi bir de bazı konularda da aynıdır yani. Yani mürtetle diğeri normal kafirler aynıdır. Mesela diyelim ki bir kafir savaşta bizimle savaşmış. Bizden bazılarımızı şehit etmiş mesela. Bu adam yakalandığı zaman işte sen bizden bazılarını şehit ettin. Öldüren öldürülür demiyoruz. Çünkü savaştır. Savaşta o da kendi bildiğini yapmalı. Yapmıştır. İslam bunu hoş görüyor. Bunu yapan bir mürtet de olsa aynı şekilde. Burada hüküm aynı. Mürtet de mesela bizimle savaşır ve icabında içimizden birilerini şehit eder ve sen şehit ettin denilmez. Ona bunun hesabı sorulmaz. Veya mesela bazılarının malını telef ettiyse işte sen o malları karşılayacaksın gibi bir takım hükümler konulmaz. Bu hususta normal bir kafirle mürtet aynıdır. Yani savaşta bizimle savaşan bir mürtet de olsa, bir kafir de olsa bizden öldürdüklerinin hesabı sorulmaz. Telef ettiği malın hesabı sorulmaz. Mesela normal kafirlerin elçileri de korunur, öldürülmezler. Mürtetlerin elçileri de öldürülmezler. Peygamberimize Müseylime'nin elçisi geldiği zaman Peygamberimiz öldürmedi. Sizi öldürürdüm dedi ama elçisiniz. Elçiler öldürülmez. Mürtetlerin elçisi bile olsa. Ve yine bir kafir Müslümana mirasçı olamaz. Müslüman da kafir akrabasına mirasçı olamaz. Aynı şekilde mürtet de olsa Müslüman akrabalarına mirasçı olamaz. İhtilaf-ı din, dinin farkı, farklı olması, irsin yani mirasın manilerindendir. Yani farklı din olduğu zaman baba ile çocuk arasında mesela biri Müslüman biri kafir. Çocuğun mirası babasına düşmez, babanın mirası çocuğuna düşmez. Mesela diyelim ki babası Yahudi, Hristiyan, çocuk Müslüman, hüküm aynı. Mürtet de olsa yine aynı. Babası mürtetse, kendisi Müslümansa, mürtet babanın mirası çocuğuna düşmez. Veya mürtet çocuğun mirası babasına düşmez. Veya kardeşine düşmez. Yani ihtilafu din min mevani'l irs denilir fıkıh kitaplarında. Dinin farklı olması mirasa engel olan sebeplerdendir, manilerindendir. Mirasın önünde engeldir. Mirasın geçmesine engel olur yani. Mürtetler için de aynıdır, ehli kitap için de aynıdır. Normal kafirler için, yani bu hususta mürtetten, mürtedin hükmü diğer normal kafirlerden farklı değil. Demek ki bazı konularda mürtet ile normal kafirler aynı değiller, farklıdırlar. Bazı konularda da aynıdırlar. Bugün birisi mürtet olduğu zaman İslam devleti olsa İslam devleti tabii hükmünü verir. Ancak bu zamanda şahıslar böyle bir hüküm vermeye kalkamaz. Yani hem konuyu bilmezler. Adam mesela bir laf ediyor. Hemen ondan dolayı mürtet oldun diyen cahiller de olabilir. Zaten tekfircilik çoğalmış. En ufak bir hata yapsa hemen sen mürtet oldun diyenler. Hakim değil, bir şey değil, bir şey bildiği de yok. Çok basit bir takım bilgilerle adamı kafir yapıveriyor. Halbuki mürtet dediğin zaman bu insan, yani önemli bir hüküm vermiş oluyorsun. Bu insanın öldürüleceğini söylemiş oluyorsun. Hakim olsan böyle rahat konuşamazsın. Adam nasılsa hakim makamında değil, rahat konuşuyor. Halbuki Müslüman daima hakim makamında gibi konuşmalı. Yani bazen öfkeleniriz, insanız ama öfkeli bile olsan ilme aykırı bir şey söyleyemezsin yani. Yani sen bu adama kafir dediğini, sen mürtet oldun, dinden döndün dediğin zaman bunun manası şu, yani sen artık öldürüleceksin demek. Tevbe etmezsen öldürülürsün demek. Sen bu adamın hakikaten öldürülmesine razı mısın? Hakikaten emin misin kafir olduğundan? Vicdanın götürüyor mu? Bu adamın karısı boş düşecek demek. Bu adam ya da en azından karısına ayrılacak, yani boş düşer mi düşmez mi tartışmalı ama tekrar nikah gerekir mi gerekmez mi? Fakat en azından karısına ayrılacak yani. Tövbe edinceye kadar ayrılacağı kesin. Eğer bu şekilde öldürülürse Müslümanların kabristanına gömülmeyecek demek. İşte akrabalarına mirasçı olmayacak demek. Yani böyle bir laf ediyorsun ama bir sürü bunun ona bağlı hükümler var yani. Bu adama yani sen bunu dedin, kafir oldun diyorsun, rahat konuşuyorsun ama sen şimdi, sana verseler yetkiyi, sen bu adamı hakikaten öldürür müsün? Yoksa biraz daha düşünür müsün? Ya ben buna kafir dedim ama acaba yoksa şunu mu kastetmişti, acaba bunu mu kastetmişti, acaba ben yanlış mı da anladım filan demez misin? Yani sorumluluk omuzuna bindiği zaman insan dikkatli düşünüyor. Sorumsuzca konuşmalar çok var yani. Yani bir kimseye mürtet demeden evvel bütün bu o lafın getireceği sonuçları hesaba katmak icap eder. Deyip biraz ara verelim. İnşallah devam edeceğiz.